Ayrım 25. Deniz Kurdu, Jack London. Sayfa 318. Bölüm 36. İki gün boyunca Maud'la ben denizde dolanıp kaybolan direkleri aradık. Ancak üçüncü günün sonunda makaslar da dahil her şeyi bulduk. Ne kadar uğraşmıştık. İlk günün sonunda bitkin bir halde ana direği arkamızdan çekerek küçük koyumuza geldik. Bütün bu süre boyunca ben kürek çektim. İki gün oldukça tehlikeli yerlerle uğraştıktan sonra gabyaların ikisini bulduk. Ertesi gün umutsuzdum. Ön direği ve iki küçük yan direği buldum. Rüzgar çıkmıştı. Böylece yelkeni kullanabildim. Ama çok geçmeden dindi ve biz yine kürekleri kullanmak zorunda kaldık. İnsanı yıpratan bir çabaydı bu. Sandala bağladığımız bütün bu ağırlıklarla kürek çekmek zorlaşıyordu. Hava kararmaya başladığında ön taraftan esmeye başlayan rüzgar işleri daha da zorlaştırdı. Adadan uzaklaşıyorduk. Kuvvetimi yitirene dek küreklerle savaştım. Günün son sınırlarında çalışan zavallı Maud arka tarafta yatmaktaydı. Artık kürek çekemiyordum. Şişmiş ellerim kürekleri tutmuyordu. Bileklerim ve kollarım ağrımaya başlamıştı. 12'de yemek yemiş olmama rağmen açlıktan bayılacak bir haldeydim. Kürekleri içeri çekip arka tarafa bağladığımız direkleri tutan ipe uzandım ama Maud elimi yakaladı. "Ne yapacaksın?" diye sordu sinirli bir sesle. "Atacağım onları." Elimi sıktı. "Lütfen yapma," diye yalvardı. "Faydasız," diye cevap verdim. "Hava karardı. Rüzgar da bizi açığa atıyor." "Ama düşün Humphrey, eğer hayaleti yürütemezsek burada yıllarca, belki de yaşantımızın sonuna dek kalabiliriz. Şimdiye dek kimse burayı keşfetmediğine göre bundan sonra da keşfedecekleri şüpheli." "Kumsalda bulduğumuz sandalı unutuyorsun," dedim. "O bir avcı sandalıydı," diye cevap verdi. "Eğer içindekiler kaçmış olsalardı buradaki ayı balıklarını toplayıp zengin olmak için geri dönerlerdi. Onların kaçmadıklarını çok iyi biliyorsun." Sustum, kararsızdım. "Üstelik," dedi, "bu senin fikrindi. Başarıya ulaştığını görmek istiyorum." Sonunda beni kandırmanın yolunu bulmuştu. "Bu gece ya da yarın ya da ondan sonraki gün sandalda ölmektense yıllarca adada yaşamak daha iyi. Bu iş için hazırlıklı değiliz. Yiyeceğimiz, suyumuz, battaniyemiz, hiçbir şeyimiz yok. Battaniyesiz bir gece bile geçiremezsin sen. Bak şimdiden titremeye başladın." "Sinirden," diye cevap verdi. "Korkarım ki bütün bunlara rağmen direkleri yine de atacaksın." "Lütfen, lütfen Humphrey yapma," diye bağırdı bir an sonra. Tartışma böylece bitmişti. Sözlerinin üstümde yapacağı etkiyi biliyordu. Bütün gece titredik. Ara sıra dalıyordum ama soğuğun acısından uyanıyordum. Maud'un bunların tümüne nasıl dayandığını bilmiyorum. Bir ara onun elleriyle ayaklarını ısıtmaya çalıştım. Direkleri atmamam için hala yalvarıyordu. Sabahın üçü olurken bütün vücudu tutuldu. Onu ovuşturduktan sonra biraz kendine gelebildi. Korkmuştum. Kürekleri alıp ona kürek çektirdim. Öylesine zayıftı ki düşüp bayılacağını sandım. Gün ağardığında adamızı görmeye çalıştım. En sonunda 15 mil kadar uzakta küçük siyah bir nokta olarak gördük onu. Dürbünle denize baktım. Güneybatıda suyun üstünde koyu bir çizgi görüyordum. Hızla büyümekteydi. "Rüzgar," diye bağırdım. Kendi sesimi kendim bile tanıyamamıştım. Maud cevap vermeye çalıştı ama konuşamadı. Dudakları morarmıştı. Kahverengi gözleri ne kadar da cesurca bakıyordu bana. Ellerini ovuşturup kollarını aşağı yukarı oynattım. Sonra ayağa kaldırdım. Bana dayanmasaydı ayakta duracak hali bile yoktu. Birkaç adım atması için zorladım. Sonra da olduğu yerde zıplattım. "Sen cesur, yiğit bir kadınsın," dedim canlanmaya başlayınca. "Cesur bir insan olduğunu biliyor muydun?" "Hiç de değildim," diye cevap verdi. "Sana rastlayana dek hiçbir zaman cesur olmadım. Beni sen cesur yaptın." "Sana rastlamadan önce ben de cesur değildim," dedim. Gözlerimin içine baktı. Gözlerinde yine pırıltılar uçuşuyordu ama sadece bir an için. Sonra gülümsedi. "Bizi böyle yapan nesne koşullar olmalı," dedi. "Yanıldığını biliyordum. Onun da bilip bilmediğini merak ettim." Sandal artık rüzgarla birlikte hızla adaya ilerliyordu. Öğleden sonra 3:30'da güneybatıdaki buruna gelmiştik. Sadece aç değil, üstelik susuzduk da. Dudaklarımız kurumuş, çatlamıştı. Sonra rüzgar yavaş yavaş kesildi. Gece ben yine kürek çekmeye başlamıştım. Sabahın 2'sinde küçük koyumuza gelmiştik. Zorlukla kendimi sürükleyerek aşağı indim. Maud'un da ayakta duracak hali yoktu. Ben de onu taşıyacak güçte değildim. Arkamdan o da kuma atladı. Biraz dinlenip kendime geldikten sonra omuzlarından tutup onu kulübeye kadar sürükledim. Ertesi gün çalışmadık. Öğleden sonra 3'e kadar uyuduk. Uyandığımda Maud'un yemek pişirmekte olduğunu gördüm. Onu yeniden dipdiri görmek harika bir şeydi. İnanılmayacak derecede hayata bağlıydı. ''Biliyor musun, sağlığım için Japonya'ya gidiyordum.'' dedi. Yemeğimizi bitirip ateşin önünde oturmuştuk. ''Kuvvetli bir insan değildim. Hiçbir zamanda olmadım. Doktorlar bir deniz yolculuğu yapmamı sağlık verdiler. Ben de en uzununu seçtim.'' ''Ne seçtiğini pek bilmiyordun.'' diye güldüm. ''Bu deneyden sonra değişik fakat daha güçlü bir kadın olacağım.'' diye cevap verdi. ''Ve umarım daha iyi bir insan. Hiç olmasa yaşantıyı daha çok anlayacağım.'' Sonra hava kararmaya başlayınca konu kurtlar senin körlüğüne geldi. Bana burada kalmak ve burada ölmek istediğini söylediğini anlattım. Onun gibi güçlü, yaşantıyı seven bir insan bile ölümü kabullendiğine göre hastalığı körlükten daha ciddi olmalıydı. Korkunç baş ağrıları vardı. Bunun beynindeki bir hastalıktan ileri geldiğine karar verdik. Tahminimizden çok daha fazla acı çekiyor olmalıydı. Ondan söz ederken Maud'un ona daha çok acıdığını fark ettim. Yine de onu çok seviyordum. Çok kadınca bir duyguydu bu. Üstelik duygularında hiçbir yapmacık da yoktu. Onu öldürmek zorunda kalabileceğimi bile kabulleniyordu. Sabahleyin kahvaltımızı ettik. Gün ağardığında da işe koyulduk. Gemiyi tutacak bir demir buldum. Sandala binip koydan açıldım ve bulduğum çıpayı denize attım. Çıpaya bağlı halatın bir ucunu hayalete bağlamıştım. Rüzgar yoktu. Çok geçmeden deniz yükseldi ve uskuna yükselmeye başladı. Öğleden sonra bocurgatı yapmaya başlamıştım bile. 3 gün bocurgatla uğraştım. Üstelik bu işlerden pek de anlamıyordum. Bir makinacının birkaç saatte bitireceği işi 3 günde yapmıştım. İlkin kullandığım aletleri tanıdım. Yaptığım her işi daha önceden öğrenmek zorundaydım. Sonunda pek de sağlam olmayan bir bocurgat yapmayı becermiştim. Eskisine pek benzemiyordu ama yine de işime yarayacaktı. Yarım günde gabyaları gemiye çıkardım ve makasları yaptım. O gece gemide yaptığım işin yanında yattım. Kıyıda yalnız kalmayı reddeden Maud baş altında uyudu. Kurtlar sen başımızda duruyor, benim bocurgatı onarışımı dinliyor ve bambaşka konular açarak bizimle konuşuyordu. İkimiz de yaptığı tahribattan söz etmiyorduk. Artık benden gemisini bırakıp gitmemi de istemiyordu. Ama yine de ondan korkuyordum. Kör olmasına rağmen bana yaklaşmasına fırsat vermiyordum. O gece sevgili makaslarımın altında uyurken güvertede onun ayak sesleriyle uyandım. Yıldızlı bir geceydi ve hareket eden gövdesini görebiliyordum. Battaniyeyi üstümden atıp sessizce peşinden gittim. Yanına bir bıçak almıştı. Halatları tuttu ve onları bağlamadığımı fark etti. Sonra onları kesmek için bıçağını hazırladı. ''Senin yerinde olsam yapmazdım bunu.'' dedim. Tabancamın horozunu kaldırışımı duymuş ve gülmüştü. ''Merhaba Humble.'' dedi. ''Burada olduğunu biliyordum. Benim kulaklarımı aldatamazsın.'' ''Yalan söylüyorsun kurtlar sen.'' dedim. ''Zaten seni öldürmek için bir bahane arıyorum. Haydi devam et, kes.'' ''Beni istediğin zaman öldürebilirsin.'' diye omurdandı. ''Haydi öyleyse kes.'' diye tehdit ettim. ''Seni hayal kırıklığına uğratmayı tercih ederim.'' diye güldü ve aşağı indi. ''Bir şeyler yapmalıyız Humphrey.'' dedi Maud ertesi sabah olayı ona anlattığımda. ''Bu adam her şeyi yapabilir, gemiyi batırabilir ya da yakabilir. Bunları yapmaması için hiçbir neden yok. Onu hapsetmeliyiz.'' ''Evet ama nasıl?'' diye sordum omuzlarımı silkerek. ''Yanına yaklaşmaya cesaretim yok. Onu kolay kolay öldüremeyeceğimi de biliyor.'' ''Bir çözüm yolu olmalı.'' diye diretti. ''Düşünelim.'' ''Tek bir çözümü var.'' dedim. yerde duran sopayı aldım. Bu onu öldürmez. Kendine gelmeden sıkıca bağlarız onu. Başını salladı. Hayır hayır olmaz. Daha insancıl bir çözüm bulmalıyız. Bekleyelim. Fazla beklemek zorunda kalmadık. Sorun kendiliğinden çözüldü. Sabahleyin birkaç tecrübeden sonra direğin ağırlık merkezini buldum ve halatı biraz üstünden bağladım. Mahut bocurgatı çevirmeye başladı. Eğer bocurgat iyi işleseydi iş zor olmayacaktı. Ama ben bütün gücümü kullanarak ona yardım ediyordum. Sık sık dinlenmem gerekiyordu. Aslında çalıştığımızdan daha uzun bir süre dinleniyordum. Mahut kimi zaman bir eliyle bocurgatı çeviriyor, bir eliyle de bana yardım ediyordu. Bir saatin sonunda artık dayanacak gücüm kalmamıştı. Yine de direği güverteye almayı başaramamıştık. Direğin ucu küpeşteye dayanıyordu. Alt tarafı ise hala sudaydı. Yaptığım makaslar çok kısaydı. Her şeyi boşuna yapmıştım. Ama eskisi gibi umutsuzluğa kapılmadım bu kez. Kendime güvenim artmıştı. Bunun bir yolu olmalıydı. Şimdi düşünüp onu bulmalıydım. Ben düşünürken kurtlar sen güverteye çıktı. Halinde bir gariplik olduğunu hemen fark etmiştik. Hareketlerindeki zayıflık ve kararsızlık daha belirgindi. Eliyle alnını ovuşturuyordu. Bir an düşecek gibi oldu, sonra kendine geldi. Fakat çok geçmeden güvertenin üstüne yığılıp kaldı. Krizlerinden biri geldi diye fısıldadım Moğda. Başını salladı, ona daha çok acımaya başlamıştı. Yanına gittik, kendinde değildi, zorlukla nefes alıyordu. Mahut başını kaldırdı ve bana gidip kameradan bir yastık getirmemi söyledi. Yastıkla birlikte birkaç battaniye de getirdim ve onu rahatlattık. Nabzına baktım, normaldi, bu beni şaşırttı. Ya numara yapıyorsa diye sordum. Mahut başını salladı, bana kızmıştı. Ama o anda elimde durmakta olan bileği birden hareket etti ve sıkıca elimi kavradı. Korkuyla bağırdım, yüzüne baktım. Muzaffer bir ifade vardı, sonra öbür eli beni kavradı. Bileğimi bırakmıştı ama öbür eli iki kolumu birden tutuyordu, hareket edemiyordum. Serbest kalan eliyle boynumu aradı. Neden onun korkunç kollarına bu denli yaklaşmıştım ki? Boynumda başka eller hissettim, bunlar Moğd'un elleriydi. Umutsuzca boğazımı sıkmakta olan parmakları engellemeye çalışıyordu. Birden onun bağırdığını işittim. Korkulu ve umudunu yitirmiş bir kadının bağırışıydı bu. Bu çığlığı daha önce Martinez batarken duymuştum. Yüzüm göğsüne dayalı olduğu için hiçbir şey göremiyordum. Maud'un güvertede koştuğunu duydum. Her şey çabucak olup bitiyordu. Henüz kendimdeydim. O anda beni sıkıca tutmakta olan adamın gücünün azaldığını hissettim. Bütün ağırlığım onun üstündeydi. Nefesi kesildi ve garip bir ses çıkardı. Boğazımı tutmakta olan eli gevşedi. Nefes aldım, sonra tekrar boğazımı sıktı. O korkunç iradesi tükenmekte olan gücünü yenemiyordu, bayılmaktaydı. Son bir güçle boğazımı sıkmaya başladığında Maud'un ayak sesleri yine duyuldu ve boğazımı bıraktı. Güvertede yuvarlandım. Maud bembeyaz olmuş, korkuyla bana bakmaktaydı. Elindeki sopa gözüme çarptı ve yüreğim sevinçle doldu. Gerçekten de benim kadınım, benim arkadaşımdı o. İçinde yetiştiği kültürü unutmuş, benimle aynı safta ilkel yollardan savaşıyordu. ''Sevgili kadın!'' diye bağırdım ayağa kalkarak. Bir an sonra kollarımın arasında hüngür hüngür ağlıyordu. Güneşin altında pırıl pırıl parlayan ve benim için dünyanın bütün hazinelerinden daha değerli olan saçlarına baktım. Başımı eğip hafifçe onun saçlarını öptüm. Ama o bunu fark etmemişti bile. Ne de olsa bir kadındı o ve şimdi tehlike geçtikten sonra koruyucusunun kollarında ağlıyordu. Onun babası ya da kardeşi olsaydım durum daha da farklı olmayacaktı. Üstelik şimdi ona açılmanın vakti değildi. Ona hissettirmeden başımı eğip bir kez daha öptüm. Bu seferki şiddetli bir krizdi dedim. Onu kör yapan kriz kadar şiddetliydi. Maud onun yastığını düzeltmekteydi. Hayır dedim, henüz değil. Şimdi onu kuvvetsiz yakaladım ve böyle kalacak. Bundan sonra kamerada kalacağız. Kurtlar sen ise kasarada. Onu omuzlarından tutup merdivenlere doğru sürükledim. İsteğim üzerine Maud bir ip getirdi. İpi omuzlarından geçirdim. Eşiğe kadar sürüklemiştim onu. Maud'un yardımıyla içeriye taşıyıp alt yataklardan birine yatırdık. Ama yapacağımız şeylerin hepsi bu kadar değildi. Odasında gördüğüm ve tayfaları cezalandırmak için kullandığı kelepçeleri hatırladım. Yanından ayrıldığımızda ellerine ve ayaklarına kelepçe takmıştık. Günlerden sonra ilk kez rahatça bir nefes aldım. Güverteye çıktığımda kendimde garip bir hafiflik hissettim. Omuzlarımdan ağır bir yük kalkmış gibiydi. Maud ile daha da yakınlaşmış olduğumuzu da hissettim. Yan yana güvertede yürürken bunu onun da fark edip fark etmediğini düşündüm. Bölüm 37. Bir an önce hayalete taşınıp bütün kameralarını işgal ettik ve yemeğimizi mutfakta pişirmeye başladık. Kurtlar seni tam zamanında hapsetmiştik. Çünkü güzel havalar bitmiş, fırtına başlamıştı. Oldukça rahattık. Makaslar ve asılı duran direkler yakında buradan ayrılacağımızı hatırlatıyordu bize. Kurtlar seni bağlayabilmiştik ama şu anda bizim için hiç de tehlikeli olabilecek bir durumda değildi. Birinci krizde olduğu gibi ikinci krizden sonra hastalığı artmıştı. Öğleden sonra Maud onun kendine gelmekte olduğunu hissetti. Konuşmaya çalıştı ama hiçbir cevap alamadı. Acı içinde kıpırdamadan yatmaktaydı. Birden rahatsız olmuşçasına başının altında duran yastığı çekti ve aynı anda da konuştuklarımızı duyup bize cevap verdi. Yastığı sağ kulağının üstüne koyup beni duyup duymadığını sordu. Cevap vermedi. Sonra yastığı çekip aynı soruyu tekrarladığımda duyduğunu söyledi. ''Sağ kulağının işitmediğinin farkında mısın?'' dedim. ''Evet'' diye cevap verdi alçak bir sesle. ''Daha da kötüsü bütün sağ tarafın tutulmuş gibi. Hiçbir şey hissetmiyor. Kolumu ya da bacağımı oynatamıyorum.'' ''Yine numara mı yapıyorsun?'' diye sordum kızgınlıkla. Başını salladı, ağzı garip bir şekilde kıvrılarak gülümsedi. Yüzünün sadece sol tarafı hareket etmişti. ''O kurdun son oyunuydu'' dedi. ''Felç oldum. Bir daha hiçbir zaman yürüyemeyeceğim. Sadece öbür dünyada.'' Battaniyenin altında hareket eden dizine kuşkuyla baktım. ''Çok yazık'' diye devam etti. ''Önce senin işini bitirmek isterdim Humble. Daha çok vaktim olduğunu sanıyordum.'' ''Ama neden?'' diye sordum. Hem korkuyor hem de merak ediyordum. Çarpık çarpık gülümsedi. ''Sadece yaşamak için, yaşamak ve Maya'nın son görevini yerine getirmek için, yani seni yutmak için. Ama bu şekilde ölmek.'' Omuzlarını silkti, daha doğrusu silkmeye çalıştı çünkü sadece sol omzu kıpırdadı. Gülüşü gibi omuzları da çarpıktı. ''Fakat nasıl oldu bu?'' diye sordum. ''Hastalığının nedeni nedir?'' ''Beyin'' diye cevap verdi hemen. ''O Allah'ın belası baş ağrıları sebep oldu buna. Yaşantım boyunca hiç hastalanmamıştım. Beynime bir şey oldu. Kanser, bir tümör ya da bu türden bir şey. İnsanı mahveden bir şey. Sinir merkezlerine saldırıyor, onları yavaş yavaş yiyor.'' ''Hareket merkezlerine de'' dedim. ''Öyle görünüyor. İşin kötüsü bütün bu olanların bilincinde olarak dünya ile aramdaki bağlantının parça parça koptuğunu görerek burada yatmam. Göremiyorum. Duyma ve hissetme duygularım da yavaş yavaş terk ediyor beni. Böyle giderse yakında konuşamayacağım da ama bütün bu süre içinde yaşayacağım fakat güçsüz olarak.'' Daha fazla konuşmak istemediğini belirtmek için sağ kulağını yastığa koydu. Maud ile birlikte tekrar işimize döndük. Onun bu kötü kaderi ikimizi de üzmüştü. Onu rahatsız etmek istemiyorcasına sadece fısıldayarak konuştuk. ''Kelepçeleri çıkarabilirsiniz'' dedi o gece. Nasıl olduğunu öğrenmek için yanına gitmiştik. ''Artık felçli bir adamım. Yakında yatmaktan vücudumda yaralar açılacaktır.'' Çarpık çarpık gülümsedi ve Maud dehşetle açılmış olan gözlerini ondan uzaklaştırmak zorunda kaldı. ''Asıl çarpık olduğunu biliyor musun?'' diye sordum. Maud'un deminki hareketi için bir açıklama yapmak zorunda kalacağını biliyor ve onu kurtarmak istiyordu. ''Öyleyse bir daha gülümsemeyeyim'' dedi sakin bir sesle. ''Durumumda bir gariplik olduğunu seziyordum. Sağ yanağım dünden beri uyuşuk. Evet, 3 günden beri bunun belirtileri vardı. Bazen kolum, bazen ayağım uyuşuyordu.'' ''Demek çarpık gülümsüyorum ha?'' dedi bir süre sonra. ''Öyleyse bundan sonra içimden gülümserim. Ruhumla gülümserim. Örneğin şimdi gülümsüyorum. Birkaç dakika bu düşünceyle eğlenerek sessizce yattı.
25. ayrımın sonu.
Sayfa 331.